Ayrım 7.
20 yaşıma geldiğimde ehliyet için başvurdum. O yıllarda ehliyet çok zor alınıyordu. Sınavlar çok zordu. Arabayla geri giderek 8 çizmenizi isterlerdi. Hemen herkes pek çok defa girdikten, araba kullanmayı iyice öğrendikten sonra ehliyet alırdı. Sonra 80'li yıllarda bir mucize oldu. Özel kurslar açıldı ve ehliyet almak birden kolaylaştı. Adeta kontağı çevirebilenlere ehliyet verilmeye başladı. Kimse bu duruma itiraz etmedi. Örneğin o yıllarda ben öğretim üyesiydim. Hiçbir yere bu ülkede trafik kazaları zaten çok olur. Ehliyet bu kadar kolay alınırsa kazalar artar diye iki satır yazı yazmadım. Çevremdeki herkes, bu arada ben de ehliyet almak kolaylaştı diye sevindik. Şehirlerimizde metro yoktur. Apartmanlara park yeri yapılmaz. Bütün bunlara toplumca itiraz etmedik. Bu durumda size arkadan çarpılmasında siz dahil herkesin biraz sorumluluğu vardır. En azından ahlaken sorumluyuz. Mafyaya destek olmuşluğunuz var mıdır? Başlıktaki soruya herhalde pek çoğunuz hayır dediniz. Emin misiniz? Eğer sokaktaki dilenci çocuklara en az bir defa para verdiyseniz, pek çoğumuz hatalı olduğunu bildiğimiz halde dayanamayıp bu işi yapıyoruz. Siz dilenci mafyasına destek oldunuz demektir. O çocukların sokaklarda açıkça ihmale ve istismara uğramalarının nedeni aileleri, dilenci mafyası, bu durumu önleyemeyen ilgili kuruluşlar olabilir. Ama onlara bilinçsiz şekilde para veren bireyler de bu işin sürmesine destek oluyorlar diyebiliriz. Bir şehirde 2 yıl kimse dilenci çocuklara para vermese bu trajedi biterdi. Dilenci çocukların kazandıkları para ne okumalarına ne de kaliteli yaşamalarına katkıda bulunuyor. Yalnızca dilenci mafyasına katkıda bulunuyor. Pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da olayların ahlaki sorumluluğunu üstlenemediğimizde olup biten işlerin tamamen başkalarının sorumluluğunda olduğunu düşünüyoruz ve değişmeye, gelişmeye kişisel katkıda bulunamıyoruz. Toparlama. İnsan bir takım çelişkiler, ikilemler yaşar. Bu kaçınılmazdır. Ancak eğer yaşamın bir parçası olan çelişkilerini fark ederse, kararsız kalma, acı çekme ihtimali azalır, üstelik toplumun gelişmesine katkıda bulunur. Ya hep ya hiç, diğer bir ifadeyle 100-0, insan ilişkilerini zedeleyen, gelişmeyi engelleyen önemli bir ikilemdir. %100 haklıyım anlayışı çözümsüz çatışmalar doğurabilir, ben merkezci olmamıza yol açabilir. %100 haklıyım anlayışından vazgeçmek, bireyin acı çekme ve acı çektirme ihtimalini azaltacak, insanları daha duyarlı hale getirecektir. Ya hep ya hiç, diğer bir ifadeyle 100-0 insan ilişkilerini zedeleyen, gelişmeyi engelleyen önemli bir ikilemdir. 12. Hem şoför mehelli hem 5 kuruş veya 100 altın sendromu. Psikolojide bilişsel davranışçı yaklaşım adı verilen bir yaklaşım var. Özetle şunu söylüyor. Duygularımızı ve davranışlarımızı ortaya çıkaran şey dış faktörler değil, zihnimizin bir köşesine kaydetmiş olduğumuz kalıp düşünceleridir. Kimi kuramcılar söz konusu düşüncelerden bazılarının akılcı, gerçekçi olmadığını ve bunların sıkıntı yaratan duygulara ve davranışlara yol açtığını, ruh sağlığını olumsuz yönde etkilediğini belirtmektedirler. Bilişsel davranışçı yaklaşımın genel çerçevesi içinde ben yetersizim şeklindeki bir kalıp düşünce, temel inanç, ana inançlara, ara inançlarsa ben bu sınavdan geçemem şeklindeki otomatik düşünceye yol açar, sıkıntı yaratır. Duygularımızı ve davranışlarımızı ortaya çıkaran şey dış faktörler değil, zihnimizin bir köşesine kaydetmiş olduğumuz kalıp düşüncelerdir. Sıkıntı yaratan kalıp düşüncelere birkaç örnek. Herkes bana iyi ve kibar davranmalıdır. Her zaman her işte başarılı olmalıyım, kusursuz olmalıyım. Hayat bana istediklerimi hemen vermeli, istemediklerimi vermemeli. Yukarıdaki cümlelerden üçüncüsü, belki ilk ikisini de kapsıyor. Üçüncü cümlede, dünya ve onun bir parçası olan toplum, bana benim istediğim gibi davransın talebi var. Şüphesiz bu ben merkezci bir tavır ve gerçekçi değil. hayat bana istediklerimi tam olarak vermeli düşüncesinin akılcı olmadığı ve bu düşüncenin duygularımızı ve davranışlarımızı nasıl etkilediği son yıllarda Albert Ellis tarafından ortaya atılmış, incelenmiş. Ancak bundan yüzyıllar öncesinde insanlar Ellis'in görüşüne paralel sayılabilecek görüşler ileri sürmüşler. Örneğin Epiktetos, olaylar önemli değildir, asıl onları algılama şeklimiz önemlidir demiş. Epiktetos'un bu görüşü bilişsel davranışçı yaklaşımı özetlemektedir. Akılcı olmayan düşüncelerimizi, mükemmeliyetçimizi, biraz da açgözlüğü irdeleyen, eleştiren bir Bektaşi fıkrası var. Şöyle, Bektaşi'nin altınları. Bektaşi'nin biri bir gün, Tanrım bana gökten 100 altın at, bak ama 99 olsa kabul etmem demiş. Tanrı'dan 100 altın isteyen, aşağısına razı olmayan Bektaşi bir anlamda hayat bana istediklerimi hemen vermeli, istemediklerimi vermemeli demektedir. Söz konusu akılcı olmayan düşünceye ilişkin bir de Erzurum hikayesi var. Önce hikayeye bakalım, sonra da yorumlayalım. Hem şoför mehelli hem beş kuruş. Rivayete göre 1940'larda geçmiş bir olay. O zamanlar taşımacılık kamyonla yapılıyor. Bir kamyon yolcularını yüklenirken Erzurum yakınlarındaki Köprüköy'e gidecek bir yolcu gelir. Şoförle yolcu arasında şu konuşma geçer. Yolcu, dadaş, hele beni bir Köprüköy'e götür. Şoför, he geç. Yolcu, kurban, kamyonatın üzerine binmeyeyim, soğuktur, rüzgardır, şoför mehelline oturayım. Şoför, tamam geç. Yolcu, şoför mehelli kaç kuruştur? Şoför, 25 kuruş. Yolcu, ben 5 kuruş versem olmaz mı? Şoför, dadaş, hem şoför mehelli, hem Köprüköy, hem 5 kuruş. Bu nasıl iş? Galiba pek çoğumuz, belki de hepimiz Bektaşi gibi hayattan 100 altın istiyoruz. Veya dadaş gibi hayat bizi şoför mahallinde Köprüköy'e 5 kuruşa götürsün istiyoruz. Bu istediğimiz olmadığında da küçük aksiliklere esef ediyoruz, öfkeleniyoruz. 100 altın sendromu yüzünden hem kendimizi hem çevremizi huzursuz ediyoruz. Şu örneklere ne dersiniz? Diyelim anahtarınızı unuttunuz. Diyelim bir sabah evden çıktınız ve anahtarı evde unuttuğunuzu fark ettiniz. 3 kat merdiven çıkıp anahtarı alacaksınız. Bu durumu olgunlukla kabullenir misiniz? Yoksa kendinize esaslı miktarda kızar mısınız? Sanırım çoğunluk Allah beni kahretsin, Allah benim belamı versin diye söylene söylene çıkıyor merdivenleri. Niçin kızıyorsunuz kendinize? Bugüne kadar pek çok defa anahtarlı çıktınız evden. Bu başarınızdan ötürü hiç kendinizi kutladınız mı? Hayır. Doğru şeyler yaptığımız zaman kendimizi kutlamayız. Hatalı bir şey yapınca kızarız. Niçin? Bunun nedeni hayattan 100 altın beklememiz olmalı. Diyelim öğrencisiniz. Diyelim öğrenciyiz. Bize iyi bir gelecek sağlamaya katkısı olacak diye lisede veya üniversitede okuyoruz. Hem okuyoruz hem de durmadan derslerin ağırlığından, sınavların sıklığından şikayet ediyoruz. Hiç okumasak sıkıntı da olmaz ama iyi bir gelecek umudu da suya düşer. Yani hem sıkıntıya girmeyeceğimiz bir öğrencilik yaşamamız hem de iyi bir geleceğimiz olsun istiyoruz. Farkında olmadan hem şoför mahallinde oturmak hem 5 kuruş ödemek istiyoruz. Ne yazık ki bu kadar cömert bir dünyamız yok. Pratikte fazla cömert olmayan dünyayı çok cömert hale getirmek istediğimizde kopya çekeriz. Bu durumda hem şoför mahalli hem 5 kuruş olur. Ama ne yazık ki kopya dürüst bir yol olmadığı gibi uzun vadede karlı da değildir. Diyelim bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Bazı iş yerlerinde patron asgari ücreti maksimum performansı, çalışanlar ise asgari performansı maksimum ücreti tercih ediyor. Sonuçta iki tarafta 106. oluyor. Diyelim bir iş yerinde çok yoğun çalışıyoruz. Ama bunun karşılığında da iyi sayılabilecek bir ücret alıyoruz. Üstelik kendimizi geliştirmemiz, gerçekleştirmemiz de mümkün oluyor. Buna rağmen zaman zaman tablonun genelini unutup çok çalışmaktan yakınıyoruz. Daha az ücrete daha az çalışmayı gerektiren bir iş bulabiliriz. Ama bunu asla istemeyiz. Yine hayattan istediklerimizi tam olarak vermesini, istemediklerimizi vermemesini, her şeyin kusursuz olmasını istedik demektir. Diğer bir ifadeyle hem şoför mahalli hem beş kuruş. Ne yazık ki ikisi bir arada olmuyor. Aslında hem az çalışmak hem de çok kazanmak mümkündür. Bunun yollarından birisi üç kağıtçılık, hortumculuktur. Bunları yaptığınızda hem şoför mahalli hem beş kuruş olur. Olur da dürüst olmaz. Uzun vadede karlı olmaz. Torunlarınıza kötü bir miras, üç kağıtçı bir dünya bırakmış olursunuz. Hem iyi ücret alayım hem az çalışayım gerçekçi değil. Ancak bunun tersi bir durum varsa ve siz yakınıyorsanız gerçekçi düşünmediğinizi söyleyemeyiz. Örneğin bir patron nasıl olsa piyasada iş az, eli mahkum diye düşünüp asgari ücretin altında bir ücretle sizi günde 8 saatin çok üzerinde çalıştırır. Bu arada sigortanızı da yaptırmazsa ve siz de bu durumdan sızlanırsanız gerçekçi düşünüyorsunuz demektir. Bu patronun ayıbıdır. Patronunuz kısa vadeli kârdadır. Ancak torunlarına haksızlığın, ahlaksızlığın arttığı bir dünya bırakacaktır. Torunlarının aynı sömürüye uğramayacağını kim garanti edebilir? Diyelim iş yerinizde bir hatanız oldu, herkes fark etti. Günlerce üzülür müsünüz? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Peki bu hataya eşit bir başarınız oldu. Günlerce mi sevinirsiniz yoksa daha kısa bir süre mi? Eğer evet derseniz demektir ki yine kusursuz davranmayı, hayatın size kusursuzu vermesini istiyorsunuz. Birkaç defa cerrahlar ameliyatta hastanın karnında makas, gazlı bez bırakmıştır. Bu kamuoyuna çok ilginç gelir, yıllarca söylenir ama aynı hekimler her gün binlerce hayatı kurtarır, binlerce kişiyi ölümün kıyısından döndürür. Bu ilginç gelmez. Bir eksi fark edilir, 9999 artı fark edilmez. Sanırım bu da bir 100 altın sendromu. İş yerinde patronlar, amirler, elemanlarının binlerce artısını, gayretini görmezler de bir tek hataları olduğunda ortaya çıkıverirler. Çünkü 100 altın isterler, kusursuzluk isterler. Peki patron hiç mi eleştirmesin diyebilirsiniz. Hiç eleştirmesin veya siz kendi kendinizi hiç eleştirmeyin demiyorum. Hatamız olunca birbirimizi eleştirelim ama olumlu davranışlarımızı da vurgulayalım, övelim. Kendi kendimizi de gerektiğinde eleştirelim. Davranışlarımızdan geri bildirimler çıkaralım. Ama olumlu davranışlarımızı da fark edelim, onlarla gurur duyalım. Marifet iltifata tabidir. Çevremizdekileri çiçek atalım, arada bir de kendimize atalım. Hatamız olunca birbirimizi eleştirelim ama olumlu davranışlarımızı da vurgulayalım, övelim. İş stresi herkesi rahatsız eder. Bu stresi tamamen yok etmenin bir yolu vardır. Gayet basit, istifa etmek. Eğer istifa ederseniz bazı açılardan çok rahatlarsınız. Ancak parasız kalırsınız. Bu dünyada hem şoför mahalli hem beş kuruş yok. Kamyonun üzeri 5 kuruştur ama soğuktur. Şoför mahalli 25 kuruştur ama sıcaktır. Diyelim evlisiniz. Evlerimizde de 100 altın bekliyoruz. Eşler birbirlerinden kusursuzluk bekliyorlar. Dört dörtlük eş, dört dörtlük hayat istiyorlar. Hayat bana istediklerimi tam versin istiyorlar. Örneğin kadın hem eşinin akşam belli bir saatte eve gelmesini, mesaiye kalmamasını, tatillerde çalışmamasını ama aynı anda da mevcut yaşam standartlarını aynen sürdürmek ister. Veya bir erkek aynı şeyleri karısından ister. Bu iki istek bir arada nasıl olur? Bir insanın hem az çalışması hem de çok kazanması oldukça zordur. Aynı anda dürüst olmak istediğimizde iyice zordur. Bir insan ailesine daha fazla zaman ayırmak için fazla çalışmaktan ve fazla kazanmaktan vazgeçebilir. Ama bunların üçünü birden istemesi kendini ve dünyayı zorlamak anlamına gelir. 100 altın istemek anlamına gelir. Erkekler de eşlerinden 100 altınlık kusursuz bir gayret bekliyorlar. Söz gelişi erkek açıkça söylüyor. Açıkça söylemese bile davranışlarıyla şöylesine bir tablo sergiliyor. Eşi yani kadın para kazandığı bir işte çalışsın istiyor. Olabilir. Kadın aynı zamanda akşam kendisinden önce eve gelsin, çocuklarıyla ilgilensin, onların ödevlerini yaptırsın, yedirip içirip yatırsın istiyor. Olabilir. Erkek aynı zamanda kendisi geç gelse bile sofra hazır, çorba dudak kıvamında, hemen içilebilir sıcaklıkta beklesin istiyor. Bu da olabilir. Erkek bir şey daha istiyor. Gecenin bir yarısı karısı kapıyı açtığında sabahlıklı, gecelikli olmasın. Şöyle bir güzel giyinmiş olsun istiyor. hadi bu da olabilir. Ancak erkek bir şey daha istiyor. Karım kapıyı açtığında saat kaç olursa olsun güler yüzlü olsun diyor. İşte bu olamaz. Dört başı mağrur olamaz. Hem şoför mahalli hem beş kuruş olamaz. Kadından ille de yüz altınlık davranması istenemez. Gün boyu yüzün 99'unu yerine getirmiş kadının bir tane de eksiği olmasını kabullenmek gerekli. Onun yüzünü asmasını, serzenişte bulunmasını hoş görmek gerekli. Şüphesiz kadın da söylenmeyi veya sızlanmayı abartmamalı. Eğer abartırsa bu kez de o erkekten yüz altınlık bir gayret beklemiş olur. Eşimizden yüz altın beklemeyelim. Ama eğer yüzüncü altın yok diye, yani eşimiz bize kusursuz davranmıyor diye canımız sıkılırsa, bu durumda da bu beklentimizi oturup konuşalım. Söz gelişi, ev dışında da çalışan, evi çocukları çekip çeviren bir kadın akşam eşi geç geldi diye yüzünü asarsa, bundan rahatsız olan kocası ortam uygun ise o an, değilse daha sonra bu olayı gündeme getirmeli, rahatsızlığını belirtmeli. Evlilik yıl dönümlerini unutan erkekler. Nice ailede erkeğin evlilik yıl dönümünü, eşinin doğum gününü unutması ciddi sorun yaratıyor. Evet, bir erkek diyelim eşinin doğum gününü unuttu. Yıl içindeki önemli bir günü unuttu. Ama aynı erkek bir yılda 364 gün işi için, evi için çalıştı, çabaladı. Bu erkeğe o 364 gün için teşekkür edilmemiştir. Ama o bir gün için esef edilir. Yine bir yüz altın beklentisi. Özel bir günü unutan bir erkeğe eşi kızmak yerine şöyle dese nasıl olur? Sağ ol, 364 gün evini, beni hatırladın, bizler için çalıştın. Ancak evlilik yıl dönümümüzü unuttun. Seneye dilerim 364'ü 365 yaparsın. Ya da son ana kadar bekleyip eşinizin evlilik yıl dönümünü unuttuğu kesinleştikten sonra söylenmek yerine bir gün önceden hatırlatabilirsiniz. Bakınız, artık polisler radar var diye tabela koyup önceden uyarıyorlar. Siz de peşin peşin uyarabilirsiniz. Not: erkekler evlilik yıl dönümümüzü unuttun diye söylenmezler. Çünkü kendileri hatırlamazlar. 13. Kusursuzluğu aramanın bedeli. Bir önceki bölümde sözü edilen hayat bana istediklerimi tam olarak versin, istemediğimi vermesin düşüncesi gerçekçi değildir. Hayat içinde çelişkileri de barındırır. Oysa biz çelişkiyi sevmeyiz, çelişkilerden arındırılmış, kılçıkları ayıklanmış bir hayat isteriz. Bu gerçekçi değildir. Kusursuzluğu aramanın bedeli ağırdır. Kusursuzluğu aramak bize pahalıya mal olabilir. Kusursuzluğu aradığımızda elde edemediğimiz tek şey yüzünden elimizde bulunmakta olan pek çok şeyi kaybedebiliriz. Yüz altında direnmek eldeki 99 altını tehlikeye düşürebilir. En azından yüzüncü gelmedi diye elimizdeki 99 altının tadını çıkaramayız. İşte bu yüzden kusursuzluğu aramanın bedeli ağırdır. Bir lokma bir hırka önerisinde bulunmuyoruz şüphesiz. Ancak 90 lokmanız, 50 de hırkanız varsa ve hala mutsuz dolaşıyorsanız, bunun gerçekçi olmadığını, bir psikoloğa, bir psikiyatriste gitmenizin iyi olabileceğini söylüyoruz. Yaşamımızdan hoşnut olmak gelişmemize engel değildir. Bir çocuğu hem sevip hem onun gelişmesini ister gibi, hem hayatınızdan hoşnut olup hem onu daha iyiye götürmeye çabalayabilirsiniz. Bu konu Var Olmak, Gelişmek, Uzlaşmak adlı kitabımda ele alınmıştı. Kusursuzluğu aramakla ilgili bir Erzurum hikayesi. Çaysız düğün yemeği. Erzurumlu bir kadın İstanbul'a yerleşmiş, bir düğün yemeğine davete gitmişler. Sofra çok zenginmiş, çorbadan dolmaya, tuzludan tatlıya her şey varmış. Ancak İstanbul'da adet olmadığı için yemekten sonra çay vermemişler. Bizimki yemekten sonra çay içmeye alışık olduğu için düğün çıkışında pek çoğunun yaptığı bir şey yapmış, dedikodu etmiş. Vıh baba çıha, bir çay içmediler ki yediğimizi sindirek demiş. Ben babam tarafından Erzurumluyum. Erzurumlu hemşerilerim alınmasınlar. Erzurumlu kadının yaptığını aslında hepimiz yapıyoruz. Düğün yemeklerinden sonra dedikodu etmesek içimize sinmiyor. Adeta yemeği içimize sindiremiyoruz. ve bir eksi yüzünden 99 artının değeri gözümüzde siliniveriyor. Örneğin, eşimizin 1000 tane güzelliği vardır, sesimizi çıkarmayız, bir eksik gördük mü kıyametleri koparırız. Binlerce güzel anımız olan bir arkadaşımız için bir davranışını gördüm, çizdim üstünü, notunu verdim deriz. Yerine göre sahip olduğumuz değerlere aykırı olan karşımızdaki kişiye ait küçük bir davranışı büyük, önemli diye algılamaya elbette hakkımız var. Ama günlük yaşamda her şey sürekli olarak sahip olduğumuz değerleri tehdit mi ediyor? Yoksa bazı küçük davranışlar içimizde bilmediğimiz bir yerlere dokunduğu için mi gereğinden fazla öfkeli, kırılgan, kırıcı davranıyoruz? İnsan kusursuzluğu istiyor, yüz altın istiyor, her şeyi birlikte istiyor. İyi de her şeyin içinde zıtlıklar da vardır. Her şeye talip olan insan dolayısıyla zıtlıklara da talip olmuş oluyor. Ama aynı zamanda zıtlıkları sevmiyor, tutarlılık istiyor. Bu bir çelişkidir. İnsanın çelişki yaşamaya da hakkı vardır. Yaşama tümüyle talip olan ancak yaşamın içindeki eksileri, ikilemleri ayıklamaya çalışan insan ikileme giriyor, çoğunlukla da zorlanıyor, acı çekiyor. Bu konuda bir şiirimi paylaşmak istiyorum. Pazarcı, dürüst olmak istiyorsun ve zengin olmak istiyorsun. Satmak istiyorsun, saklamak istiyorsun. Seni sevsinler istiyorsun ve erkek olmak istiyorsun. Ağlamak istiyorsun, görmesinler istiyorsun. İşin zor be pazarcı, kim bilir daha neler istiyorsun. Ekim 2002. Kusursuzluğu mükemmeli istemek zorlayıcı olmanın yanı sıra galiba imkansız da. Sürekli değişen, gelişen, bir ırmak gibi akıp giden yaşamda sürekli kusursuzluk istemek, gelişmekten vazgeçmek anlamına gelir. Özel yaşamınızda veya işinizde varsayalım ki kusursuzluğa ulaştınız. Bu artık bir anlamda gelişemeyeceksiniz demektir. Oysa değişmek, gelişmek kaçınılmazdır. Kusursuzluk sanal bir şey. Eğer sürekli gelişiyorsak, bir önce yaptığımızın kusursuz olması mümkün değildir. Bu yüzden kusursuza talip olmak yerine, bir öncekine göre daha iyiye talip olmak daha gerçekçi gözüküyor. Eğer sürekli gelişiyorsak, bir önce yaptığımızın kusursuz olması mümkün değildir. 14. Marifet iltifata tabidir. Dilimizde dünden gelen bir takım atasözleri var. Bugün bunlardan bazılarını hala beğeniyoruz. Bugünkü bilgilerimize uygun buluyoruz, bazılarını ise beğenmiyoruz. Örneğin, kızını dövmeyen dizini döver sözü. Eğitim psikolojisi kapsamındaki günümüz bilgileriyle bağdaşmıyor. Tedavülden kalkmış gözüküyor. Ancak bazı atasözleri hala geçerli. Bunlardan birisi şu, marifet iltifata tabidir. Marifet iltifata tabidir sözü, bir insanda bir beceri geliştirmek istediğimizde o insana iltifat etmek gerektiğini belirtiyor.